Ayrım 17, sayfa 573. 15. bölüm. Adını kalbime yazdım, Keşmir. Srinagar'da Keşmir mihracesinin pek gösterişli bir biçimde aydınlatılan sarayında cereyan eden tören, Hindu bayramlarının en şatafatlılarından biriydi. Her yıl Ekim'e rastlayan Açvina ayının 9. gününe rastlayan yeni ay zamanı, Hindular Tanrı Çiva'nın eşi Tanrıça Durga'nın cahilliğin simgesi Şeytan Manda, Mahişasura'ya karşı kazandığı zaferi kutlardı. 24 Ekim 1947 günü akşamı Mihraca Hari Singh, bu yeni bayramı sarayının ileri gelenlerinin geleneksel bağlılık antlarını kabul ederek törelere uygun biçimde kapatıyordu. Adamlar birer birer tahta ilerliyor ve hükümdarın avucuna ipek bir mendilin içine sarılmış, simgesel bir altın tutarındaki sunguyu bırakıyorlardı. Kararsız Mihracı mutlu bir insandı. Hint Yarımadası'nın üçte birine hükmeden 565 prensin gösterişli birliği içinde hala bir toprağa sahip olabilen üçünden biri de oydu. Diğer ikisi ise Junagadh Nevvabı'yla bir yaratığın dünyaya insan olarak geleceği yerde köpek olarak gelmesinin daha hayırlı olduğu şu küçük ülke Haydarabad Nizamı'ydı. Junagadh Nevvabı küçücük prensliği Hint topraklarının ortasında kaldığı halde her türlü mantığa karşı çıkıp Pakistan'la birleşmeyi denemişti. Artık günleri sayılıydı. İki haftaya kalmadan Hint ordusunun girişeceği bir istila hareketi kendisine Pakistan'a apar topar kaçmadan önce ancak gözde köpeklerini, karılarını ve mücevherlerini bir uçağa tıka basa dolduracak zaman bırakacaktı. Nizam'ın da günleri sayılıydı. Bağımsızlığını kabul ettirmek için verdiği son savaşa rağmen prensliğinin bağımsız Hindistan tarafından iltihak edildiğini görecekti. Hem de son kral naibinin ayrılışından kısa bir süre sonra. Keşmir mihracisi Haziran ayında eski dostu Dicky Mountbatten'ın kendisini cesaretlendirmesine karşılık vermesini önleyen diplomatik azımsızlığı atlatmış, Hindistan ya da Pakistan'a katılmaktan kaçmıştı. Hari Singh, nilüfer biçimindeki altından şemsiyesinin gölgesinde oturmuş, başında elmas bir madalyonla bezenmiş muslin bir sarık, boynunda ortası sülalesinin simgesi bir zümrütle süslenen, 12 dizi inciden bir kolye, inatlı hayatının en büyük rüyasına sarılmıştı. East India Trading Company'nin bir yüzyıl önce atalarına 6 milyon rupi ve yıllık Himalaya keçilerinin kılından dokunmuş 6 paşmina şalı vergi karşılığında sattığı sihirli vadisinin bağımsızlığı. Soylu uyruklarının geçit töreni sarayının billur avizeleri altında sürüp giderken buradan 80 kilometre uzakta Şelam nehrinin kıyılarında bir grup dinamitçi komando Mahura Elektrik Santralı'nın kapısını zorluyordu. Adamlardan biri patlayıcı maddelerin fitilini üstü kadranlar ve kollarla kaplı bir panonun üzerine yerleştirdi. 10 saniye sonra çok şiddetli bir patlama havayı sarsıyordu. Aynı anda Pakistan sınırından Ladakh ve Çin'e yakın yerlere kadar her tarafta ışıklar kararıyordu. Saray ve bütün başkent bir anda karanlıklara gömülüvermişti. Yüzer berber salonu Vanity'de yaşlı İngiliz kızı Florence Lodge öfkesini hiç saklamadı. Elektriğin kesilmesi son müşterisini de 1929'da Paris'ten getirdiği permanent makinesinin nimetlerinden yoksun bırakmıştı. Dal Gölü'nün kıyısında demirli yüzer evlerinde kalan yüzlerce İngiliz de bu ani kararmanın anlamının ne olabileceğini kendi kendilerine sordular. Hindistan ordusunun bu eski subaylarıyla imparatorluğun memurları henüz bilmiyorlardı. Ama bu elektrik kesilmesi, insanın kendisini ayda 30 İngiliz lirası maaşla Cihangir Han sandığı güneş ve çiçek cennetindeki huzur dolu varlıklarının sona erdiğini haber veriyordu. Bacağından geçirdiği ameliyat yüzünden hala odasında yatan mihracinin büyük oğlu Karan Singh, karanlıkta Himalaya buzullarından kopup gelen kış rüzgarının uğultusunu dinliyordu. Birden tıpkı babası davetleri gibi Srinagar'daki daha binlerce insan gibi rüzgarın getirdiği bir başka sesi o da fark etti. Bu şehre inen çakalların ulumalarıydı. O 24 Ekim 1947 gecesi bir başka sürü daha Srinagar ve Keşmir Vadisi'ne doğru ilerliyordu. 48 saatten beri Pakistan'daki Patan kabilelerinin yüzlerce savaşçısı Hari Singh'in krallığını istila etmekteydi. Özel ordusu da istilacıların safında yer almak üzere hemen bütünüyle firar etmişti. Bu baskının asıl kökeni 2 ay önce Muhammed Ali Cinnah'ın özel askeri kalem müdürü İngiliz albayı E.S. Burney'e yönelttiği masum istekti. Haftalarca süren çetin müzakerelerden bitkin düşen, akciğerlerini kemiren amansız hastalıktan iyice zayıflayan Cinnah dinlenmeye karar vermişti. Bu amaçla da Burney'i Eylül ortasında 2 haftalık bir tatil için gerekli hazırlıkları yapmak üzere Keşmir'e gönderdi. Aslında bu yazlık seçim yeri çok doğaldı. Cinnah ve yurttaşlarının çoğu için Taksim'den sonra halkının 1/4'ü Müslüman olan Keşmir'in Pakistan'ın bir bölümü olmasından başka bir alın yazısı bahis konusu olamazdı. Ama İngiliz subayı kendisine çok şaşırtıcı bir haber getirmek zorundaydı. Hari Singh, Cinnah'ın turist olarak bile prensliğine adım atmasını istemiyordu. Bu red, Pakistan'ın liderine Keşmir'deki durumun pek beklendiği gibi gelişmeyeceğini kabaca açıklamış oluyordu. Yüreğinin rahat etmesi amacıyla hiç de konuksever davranmayan Mihraci'nin gerçek niyetlerini öğrenmek için bir özel görevli seçti. Bu özel görevlinin raporu ise bomba etkisi yarattı. Hükümdarın ülkesini Pakistan'a katmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Cinnah'ın bu meydan okumaya karşı çıkmaktan başka yapacak bir şeyi yoktu. Başbakanı Liyakat Ali Han, dik kafalı Mihraci'yi razı edebilmek için en iyi çareyi bulmak amacıyla bir grup yetkili kişiyi Lahor'da topladı. Açık seçik bir istila eylemi daha başlangıçta bir kenara bırakıldı. Pakistan ordusu Hindistan'la kapışmasına sebep olabilecek böyle bir serüvene atılmaya hazır değildi. Geriye 2 olasılık kalıyordu. Bunların birincisini eski Sandhurst Akademisi öğrencilerinden ve tertiplere pek meraklı olan Albay Ekber Han önerdi. Hindu hükümdara karşı Keşmirli Müslümanların genel bir isyan hareketine girişmelerini ileri sürdü. Bu belki aylarca sürecek hazırlıkları gerektirecekti ama bu sürenin sonunda 50 bin Keşmirlinin Mihraci-i Pakistan'a iltihak belgesini imzalamaya zorlamak için Srinagar üzerine yürümesini sağlayacaktı. Daha çekici olan ikinci önerinin sahibi ünlü Kuzeybatı Sınır Eyaleti'nin başbakanıydı. Öneri Hint Yarımadası'nın en gürültücü ve en korkulan halkı Patan kabilelerine çağrıda bulunuyordu. Bunlar Afganistan sınırına yakın bölgede yaşıyorlardı. Pakistan işgal ettiği bölgede barışı sürdürmek gibi İngiltere'den ağır bir miras almıştı. Bu kabilelerin huysuzluğu öylesine amansızdı ki, Karaşili Müslüman kardeşlerinin siyasal etkisi altına girmeleri zayıf bir ihtimal gibi görünüyordu. İndus Vadisi'ne doğru genişlemeyi hayal eden Afgan kralının ajanlarının kışkırttığı bu insanlar, aslında Muhammed Ali Cinnah'ın genç devleti için gerçek bir tehlike yaratıyorlardı. Dolayısıyla bu amansız savaşçıları Keşmir'e yöneltmek hatırı sayılı avantajlar sağlıyordu. Böylece hem Hindu Mihraci'nin çabuk düşmesi sağlanacak ve devletinin ilhak edilmesi kolaylaşacak, hem de Patanların açgözlülüğü engellenmiş olacaktı. Toplantı başbakanın bir uyarısıyla tamamlandı. Harekat mutlak bir gizlilik içinde tasarlanmalı ve örtülü ödenekten finanse edilmeliydi. Ne ordunun, ne sivil yönetimin, ne de özellikle yeni devletin hizmetinde kalan İngiliz memurlarının bundan şüphelenmemesi lazımdı. 3 gün sonra eski Peşaver şehrinin evlerinden birinin zemin katında başlıca kabile reisleri Srinagar üzerine yürüyüşü düzenlemek üzere seçilen ve kıyafet değiştirmekle inanılmaz biçimde usta sayılan biriyle, binbaşı Hurşit Enver'le buluşuyorlardı. Onun çevresinde çömelip oturan Patanlar, tünikleri ve göğüslerine kadar inen uzun sakallarıyla Kral Davud'un askerlerine benziyorlardı. Çaylarını yudumlayıp hukka dedikleri nargilelerini tokurdatarak Cinnah'ın habercisinin çizdiği karanlık tabloyu dikkatle dinlediler. Hurşit Enver onlara Allahsız ve puta taban Hindu hükümdarın Hindistan'ın kucağına atılmak üzere olduğunu, Hindistan'ın da çok geçmeden bütün prensliğini yutacağını açıkladı. Böylece milyonlarca Müslüman Hint boyunduruğu altına girecekti. Öyleyse görevleri Keşmirli kardeşlerinin imdadına koşmaktı. Bu vatanseverce çağrının ardından çok daha farklı bir başka harekat, onun kadar eski olmamakla beraber pek öyle kahramanca sayılmayacak ve Patanları bir din savaşından daha çok ilgilendirmesi olana yüksek bir kutsal cihat saklıydı. Talan Vadi. Birkaç saat sonra ise köylerdeki kulübelerde, Landi Kotal çevresindeki konak yerlerinde, Hayber geçidinin doruklarında ve çok eski kuşaklardan beri tüfek imal ettikleri gizli mağaralarda, kaçakçılık kervanlarının saklandığı barınaklarda, Patanlar Müslümanlığın cihat çağrısını duyurmaya başladılar. Pazardan pazara dolaşarak gizli ajanlar mısır ekmeği, nohut ve şeker stokları hazırladılar. Savaşçılar bu yiyecekleri bellerindeki kemere saklayarak günlerce beslenme olanağı bulabileceklerdi. Sonra da insanlar, silahlar ve cephane buluşma noktalarına doğru yola çıkarıldı. Sesler Pakistan'ın yüksek memurlarına ait seslerdi ama İngilizce anlatıyorlardı meramlarını. Kuzeybatı sınır eyaletinin yeni valisi Sir George Cunningham, Pakistan ordusunun başkumandanı General Sir Frank Messervy'ye telefon ediyordu. Pakistan varoluşunun bu ilk aylarında geniş çapta İngilizler tarafından yönetilmekteydi. Ülkesinin ve ordusunun bağımsızlığın hemen ertesinde yetenekli kadrolara acil ihtiyacı olacağı bilincine varan Cinnah, Nehru'nun Hindistan'da yaptığı gibi ulusal gururu frenlemeyi bilmiş ve ulusun yönetiminin belli başlı görevlerini İngilizlere atamıştı. Pakistan bir doğu ülkesi olmaya devam ediyordu ve işler Bizans entrikalarına özgü davranışlarla yürütülüyordu. Başbakanın emri uyarınca Keşmir'in istilasını örgütleyenler öyle davranmışlardı ki, bugün kendi emirleri altında çalışan eski efendileri tasarılarını hiç bilmiyorlardı bile. ''Baksanıza old boy!'' diye bağırıyordu Peşaver'deki odasında Vali Cunningham. ''Bana öyle geliyor ki bir takım garip dolaplar çeviriyor bizimki.'' General Messervy'ye içleri kabilelerin adamlarıyla dolu kamyonların günlerdir Allahu Ekber sesleriyle şehre akın ettiklerini anlattı. Ondan başka herkes bu heyecanlı birliğin hedefinin ne olduğunu galiba biliyordu. Pakistanlıların gerçekten Keşmir'in Patanlar tarafından istilasına karşı olduklarına emin misiniz diye devam etti. Bana kalırsa asıl eyaletimin başbakanı onları bu serüvene atılmaya cesaretlendiriyor. Bu telefon konuşması General Messervy'yi tam valizini dürdüğü sırada yakalamıştı. Gerçekten de hükümet her şeyi, onun harekatın başladığı gün genel karargahından 10.000 kilometre uzakta olacağı biçimde ayarlamıştı. Pakistan ordusunun İngiliz asıllı başkumandanını uzaklaştırmak için Taksim anlaşmalarını çiğneyip Hindistan'ın vermediği silahları sağlamak amacıyla onu Londra'ya göndermek ideal bir bahaneydi. ''Ben bu tür bir girişime karşı olduğumu size teyit edebilirim.'' diye cevap verdi General Messervy. ''Üstelik başbakan da benim gibi düşündüğü konusunda bana garanti verdi.'' ''Öyleyse.'' diye derin bir iç çekti Cunningham. ''Ona burada olup bitenleri haber verseniz bence iyi edersiniz.'' Londra'ya giderken Messervy Lahore'da uğrayıp Liyakat Ali Han'ı görmeye koştu. Gandhara'nın rölyeflerindeki bir Buda heykeli kadar serin kanlı haliyle Pakistan Başbakanı ona ordusu bahsinde gereken teminatı verdi. Kuşkuları hiçbir temele dayanmıyordu. Ziyaretçisinin önünde derhal Kuzeybatı Sınar Eyaleti'nin sorumlularına telgraf çektirip bu rezil hazırlıklara son vermelerini emretti. Messervy yüreği rahatlayarak Londra'ya uçtu. Burada satın alacağı toplar ve mermileri aslında yokluğu sırasında ustaca tezgahlanan bir savaşı desteklemeye yarayacaktı. Bütün ışıkları söndürülmüş, motoru stop etmiş olan Ford buz gibi gecenin içinde kaydı ve köprüye 100 metre kala durdu. Arabanın ardında bir takım kara gölgeler uzanıyordu. İçinde silahlı ve sessiz adamların sıkış sıkış oturdukları bir düzineye yakın kamyon. Şelab'ın yatağının dibini karıştıran selin gürültüsü geceyi dolduruyordu. Arabanın içindeki yerel yeşil gömleklilerin genç lideri Sayrap Hayatan sinirli sinirli bıyıklarını vuruyordu. Keşmir köprünün karşı kıyısına başlıyordu ve subay sabırsızlıkla Mihrace'nin ordusundaki Müslüman askerlerin ayaklandıklarını, Hindu komutanlarını katlettiklerini, Srinagar'la olan telefon bağlantılarını kestiklerini ve sınır muhafızlarını zararsız hale getirdiklerini bildirecek olan füzenin işaretini bekliyordu. Beklenen ışıklı yay en sonunda pembe bir şimşek gibi çaktı. Sayrap Hayat Han arabasını çalıştırdı. Keşmir savaşı başlıyordu. Birkaç dakika sonra yürüyüş kolu Muzaffer Rabat adlı küçük şehrin gümrük binaları önüne vardı. Geç kalan bir tüccar konvoyunun çıka geldiğini sanan iki gümrükçü uykulu uykulu durmalarını işaret ettiler. Bunun üzerine Patanlar savaş çığlıkları atarak kamyonlardan aşağı atladılar ve kestikleri telefon telleriyle iki gümrükçüyü bağladılar. İstilah kuvvetlerinin genç kumandanının etekleri zil çalıyordu. Harekat bundan daha iyi koşullar altında başlayamazdı. Srinagar yolu açıktı artık. Savunmasız, engelsiz bir yol. Şu andan itibaren şafak sökünceye kadar hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan tamamlayabilecekleri bir gezinti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce Patan, Hari Singh'in uyuyan başkentini istila edecekti. Adamları sarayı ele geçirecekler diye hayal ediyordu Sairab Hayatan ve bizzat kendisi Mihrace'ye sabah kahvaltısı tepsisiyle birlikte o 22 Ekim 1947 günü bütün dünyayı dolaşacak olan haberi iletecekti. Keşmir artık Pakistan'a aittir. Ama bütün bunlar bir düştü ve genç militan hayal kırıklığına uğramakta gecikmeyecekti. Bu istilayı planlayan Lahorlu stratejiciler aslında büyük bir hata işlemişlerdi. Sairab Hayatan, Srinagar yoluna atılmak üzere adamlarını toplamak istediği zaman hepsini sırra kadem bastıklarını gördü. Kamyonlarının içinde bir tek Patan bile kalmamıştı. Gecenin karanlığı içinde yok oluvermişler, Muzaffer Abad'ın pazar yerindeki dükkanları yağma ederek Keşmirli Müslüman kardeşlerini kurtarmaya başlamayı yeğ tutmuşlardı. Onların burada rastladıkları zenginliklerin bolluğu, Muhammed Ali Cinnah'ı sihirli Keşmir Vadisi'ni yeniden görmek ve oraya sahip olmak zevkinden yoksun bırakacaktı. Herkes kendi başının çaresine bakıyordu diye o günü anlatıyor Sairab Hayatan. Kilitlere ateş ediyor, kapıları kırıyor, en değersiz şeyleri bile yağmalıyorlardı. Subaylarının da yardımıyla adamları tüniklerinden çekerek onları bu kargaşalıktan kurtarmayı denedi. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye umutsuzca inliyordu. ''Bizim daha Srinagar'a gitmemiz gerekiyor.'' Ne var ki talan sarhoşluğu Patanların iyice başını döndürmüştü. Artık hiçbir şey çılgınlıklarını durduramazdı. Srinagar o gece bu adamların eline geçmeyecekti. Sistemli talanı yürütmekteki hızlarıyla elektrik santraline ulaşıp Hari Singh'in sarayını ve başkenti karanlıklara gömebilmek için 130 kilometreyi ancak 48 saatte aşabileceklerdi.''